Değerli dinleyenler, sözlerime Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlar. Ona hamd ederim. İnsan ve cin şeytanlarından da yine Rahman olan Allah'a sığınır. Peygamberimize de salat ve selam ederim. Bugünkü konumuz ilim. Bakara suresi 30 ve 32. ayetlerinde geçen ilim sebebiyle Kur'an'da ilim nedir? Bilgi kaynakları, ilim ve İslam, Allah'ın Adem'e isimleri öğretmesi gibi konularla bu dersimizi yapmaya çalışacağız. Şimdi Bakara 30. ayeti mealen şöyle: Hatırla ki Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar, biz hamd ile sana tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun dediler. Allah da onlara, sizin bilemeyeceğinizi ben bilirim dedi. Allah, Adem'e bütün isimleri, eşyanın adlarını ve ne işe yaradıklarını öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip, eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin dedi. Melekler, Ya Rab, seni noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlar ile tavsif ederiz. Ki, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim, yani her şeyi bilen ve hakim olan, her yaptığında hikmetler olan ancak sensin dediler. İlim kelimesi anlam ve mahiyeti üzerinde biraz durursak değerli dinleyenler, ilim için birçok tanımlar yapılmıştır. Genel olarak insan zihninde, insan gönlünde konu olan her şey ilmin kapsamına girer. Sözlük anlamıyla ilim, mutlak olarak bilmek, bir şeyin şuurda hasıl olması, sağlam olarak bilinmesi, kesin olarak bilinmesi, deneyerek bilinmesi ya da bir şeyin gerçeğini bilmek anlamlarında gelmektedir. İslam alimlerinin çoğuna göre ilim, bir şeyin hakikatını, gerçeğini idrak etmek ve malum olanın olduğu hal üzere bilinmesidir. Bu anlayışa göre yanlış malumatlara, bilgilere ilim denilmez. Demek ki ilim olabilmesi için bir şeyin hakikatının, gerçeğinin idrak edilmesi, o malumun, bilinenin olduğu hal üzere bilinmesi şartı oluyor. Yine ilim hakkında şöyle tanımlar yapıla gelmiştir. Mesela ilim, insanın vahiy, akıl ve duyu organları aracılığıyla elde ettiği kesin bilgilere denilir. İlim, ahiret yolunu dost doğru gösteren, yani ona kılavuzluk yapan bilgiler topluluğudur. Yine Şerif Cürcani'ye göre ilim, gerçeğe ve vakaya uygun düşen inanç, bilgi ve kanaattir, bir şeyi olduğu gibi idrak etmektir. İlim bilinenden gizlilik ve kapalılığı kalkmasıdır. Yine Ragıp müfredatında şu tanımı yapar: İlim, ameli dini yükümlülüklere vukuftur ki, bilmektir ki, ancak bunların yerine getirilmesiyle tamamlanmış olur. İlmin zıttı cehalet, cahillik, bilgisizlik, yanlış bilgidir. Kur'an-ı Kerim'de ilim kelimesi 105 defa zikredildiğini görürüz. Bu kökten gelen diğer kelimelerle birlikte bu sayı 859'u bulmaktadır. Dolayısıyla ilim, Kur'an'da en çok kullanılan birkaç maddeden biridir. Ayrıca akıl, fikir, zikir gibi kelimeler de Kur'an'da çokça geçer. İlimle ilgili birkaç ayeti hatırlatarak sözlerimize sürdürürsek, Enam suresi 80. ayeti: Rabbim ilimce her şeyi kuşatmıştır. Yine Ahkaf suresi 28: İlim ancak Allah katındandır. Kur'an-ı Kerim'de ilim en sık kullanılan anlamıyla ilahi vahiyden kaynaklanan, yani bizzat Allah'ın verdiği bilgidir. İlim Allah'tan olduğuna göre İslam'ın tamamı ilimdir. Alim de gerçek anlamıyla Müslümandır. Burada ilim Allah'a tam manasıyla tek gerçek olan hakka, hakikate dayandığı için mutlak ve objektif bir gerçekliğe sahiptir. Vahiy ile özdeşleşen anlamıyla ilim, kesin bilgi demektir. Onun için ilim, yani hakka, hakikate dayanan ilahi nur olan Allah'ın verdiği bilgiyi kabullenmeyen insana profesör bile olsa cahil, bu cahillerin en meşhurlarına da tarihimizde Ebu Cehil, böyle kişilerin oluşturduğu toplum düzenine de cahiliye denilir. Ebu Cehil'e cahillerin atası babası anlamındaki bu ismin verilmesine sebep, bilinmesi gereken, en temel, en önce bilinmesi gerekenleri, yani özellikle Allah'ı hiç tanıyıp bilmemesi değil ya yanlış bilmesidir. İlimler genel bir tasnife göre başlıca ikiye ayrılmışlardır. Birincisi nakli ilimler, ikincisi akli ilimler. Nakli ilimler, Kur'an ve sünnete dayanan ilimler, yani Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Efendimizin vahiy kanalıyla Allah'tan getirip bize ulaştırdığı ilimler. Akli ilimler ise müsbet, yani deneyle kanıtlanabilen ilimler başta olmak üzere nakli ilimlerin içine girmeyen bütün ilimler de bu akli ilimlerdendir. Bilgi kaynakları ve vahiy arasında ilişki nedir dersek, bilgi nedir, bilginin mahiyeti nedir, neyi ne kadar bilebiliyoruz, bildiklerimizin doğruluk derecesi nedir, bilgimizin kaynağı nedir, nereden elde edilir, duyularımızın bize bilgi sağlayabilir mi, aklımızın bilgiyle ilişkisi nasıldır, hep bu sorular, insan gerçeği, varlığın hakikatini, gerçeklerin neler olduğunu ve ilahi meselelerin esasını hangi yollarla bilinebileceği, bilginin sebepleri, kaynakları nelerdir? İşte bu ve benzeri sorular insanoğlunun sürekli tarih boyunca aklını meşgul eden ve hep de edecek olan sorulardır. Kimine göre gerçeğin bilgi sadece duyu organları vasıtasıyla bilinebilir. Bu inanışa göre sadece gözlenebilen, ölçülebilen, deneye tabi tutulabilen şeylerin bilinebileceğine inanılır. Bazılarına göre ise bilginin elde edilme yolu sadece akıldır. Bilgi kaynağı olarak yalnızca aklı kabul edenler, aklın kavrayamadığı, idrak alamadığı şeylerin bilinemeyeceğine inanırlar. Sadece ilham, rüya veya sezgi yoluyla bilgi edinilebileceğine inananlar ise, diğer vasıtaları bilgi kaynağı olarak kabul etmezler. Görüldüğü gibi, herkes kendi inancına uygun olanı bilgi kaynağı kabul etmekte, diğer vasıtaları kaynak olarak kabul etmemektedir. Bir diğer önemli hata nokta ise, yukarıda geçen vasıtaları bilgi kaynağı olarak görenlerin tümünün vahyi bilgi kaynağı olarak kabul etmemeleridir. Kur'an bilgi kaynağı olarak vahyi başta olmak üzere doğru haberleri, duyuları ve akıl yürütmeyi göstermektedir. Bakara suresi 151 mealen, nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti öğreten, size bilmediklerinizi bildiren bir Resul gönderdik. Ayetlerin anlatılması ve açıklanması duyuları, kitap ve hikmetin öğretilmesi aklı, bilinmeyenlerin bildirilmesi de vahyi hatırlatmaktadır bu ayette bize. Aklı kullanmayı, duyu organlarının özellikle de göz ve kulağın değerlendirilmesini, her şeyden önce vahye uyulmasını Kur'an nice ayette ısrarla bize vurgular. Hayatın gayesi Allah'ı bilmek, Allah'a inanmak ve Allah'a ibadet, kulluk yapmaktır. Müslüman için hayatın bundan başka bir gayesi yoktur. Allah'ı tanımak ve bilmek, bilgilerin en üstünü ve en yücesidir. İnsan ancak bilgi vasıtalarıyla Allah'a giden yolu bulabildiği gibi, kendisini ve çevresini de bu araçlarla tanır ve bilir. İslam inancına göre insan, gerçeğin bilgisini üç yolla elde edebilir. Yani bilginin kaynağı üçtür. İnsan bu üç yolla ilim elde eder. Bunlar bir, doğru haber, iki, selim hislerimiz, üç, akıldır. Doğru haber de kendi içinde bir vahiy, bir de mütevatir haber olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi aslında dedik ki bilginin yegane kaynağı, tek kaynağı Allah'tır. Yani vahiy bize indiren Allah olduğu gibi duyu organlarımızı, aklımızı bize bahşeden ve bunları ilme yetenekli kılan da Allah'tır. Bunu idrak eden kimse bildiklerle asla övünmez. Çünkü bunu biz kendimiz yapmadık ki. Allah bize gözümüzü, kulağımızı o özellikle yaratmış, akıl vermiş ve bunlarla ilim elde edebilirsiniz diye bize bildirmiştir. O halde şimdi bu doğru haberden vahiy nedir onu kısaca bir tarif edersek, vahiy sözlük anlamı olarak işaret etmek, gizli ve süratli bir şekilde bir şeyi bildirmek, elçi göndermek anlamlarına gelir. Terim olarak vahiy, Allah'ın insanlar arasından seçmiş olduğu peygamberlerine ilahi bir yolla mesajlarını, emir ve yasaklarını bildirmesidir şeklinde kısaca tarif edebiliriz. Bu tanımda geçen ilahi bir yolla ifadesi, vahyin insana aklın kavrayışının üzerinde bir şey olduğunu, peygamberler hariç insanların vahyin mahiyetini tam olarak bilemeyeceğini ifade eder. Bizler ancak vahiy sayesinde ahireti, cenneti, cehennemi, melekleri bilebiliriz. Çünkü bunlar hep gaybla ilgili konular olduğundan akılla ya da duyularla bilinemez. Vahiy sadece gayb alanında bilgi kaynağı değil, aynı zamanda bütün varlıkların sahibi ve yaratıcısının, her şeyi bilen zatın haber verdiği her konu için kesin bilgi kaynağımızdır. En'am suresi 59. ayeti mealen, gayb hazinelerinin anahtarları Allah'ın yanındadır. Gaybı ancak O bilir. O, karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarında tek bir tane, bir zerrecik, yaş ve kuru ne varsa hepsi Kitab-ı Mübin'de, Allah'ın ilmindedir. Yine Mülk Suresi 14, yaratan Allah hiç bilmez mi? Tabii ki hepsini bilir. Enfal 73, Allah her şeyi en iyi bilendir. Nisa 26, Allah size bilmediklerinizi bildirmek ve sizden öncekilerin yollarını göstermek ve iyi hale dönüşünüzünü görerek günahlarınızı bağışlamak diler. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Araf 52, şüphesiz ki biz onlara iman edecek bir kavme hidayet ve rahmet düsturu olması için tam bir ilim ile fasıl fasıl ayırt ettiğimiz bir kitap gönderdik. Ve Taha 114, ve Rabbim benim ilmimi artır de şeklinde dua etme örneği verilir. Cahiliye toplumlarında vahyi kabul etmeyen cahili eğitim sistemleri, vahyi ilim kaynaklarının, bilgi vasıtalarının içine katmazlar. Bundan dolayı bilim, cahiliye düzenlerinde bir put haline dönüşmüştür. Her şeyi tümüyle bilen Allah'ı bilime karıştırmak istemeyenler, hiç uzlaşmaması gereken bilimle cahilliği, cahiliyeti bir arada barındırmayı kazanabilmişlerdir, yapabilmişlerdir. Sözde ilim adamları ilk insanın yaratılışından onun bilgi sahibi olmasına, kalemle yazmasından fıtratıyla ilgili özelliklerine kadar birçok konuyu vahyi reddetmenin sonucu olarak ispatlanmamış faraziyelere, mesnetsiz teorilere dayandırmakta, bunlar da bilim diye kitlelere, halklara yutturmaktadırlar. Müminler için Allah-u Teala'nın kitabında ve Resul-i Ekrem'in sünnetinde kat'i olarak yer alan her haber ilim hükmündedir. Hatta akıl ve duyu organları bu vahiy haberlerin mahiyetini kavramasalar da vahiy kesin bilgi kaynağımızdır. Vahye ters düşen her türlü bilimsel teorilerde ilim tanımı dışında kalırlar. Şimdi birincisi vahiy dedik, ikincisi de mütevatir haber dedik doğru haberi anlatırken. Mütevatir haberi de şöyle tarif edebiliriz. Yalan söylemek üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayacak kadar çok sayıda bir topluluğun vermiş olduğu doğru habere mütevatir haber diyor kelamcılarımız. Mesela Avustralya kıtası diye bir kıta var. Bu kıtanın varlığını biz gözlerimizle görmesek bile birçok kişi tarafından haber verildiği için bunu kabul ediyoruz. İşte bu mütevatir habere bir örnektir. Ya da Hazreti Peygamber yaşamış, bunu birçok Müslüman, birçok insan bize haber veriyor. Biz Peygamberimizi görmediğimiz halde mütevatiren işte tarihin bir döneminde Mekke'de, Medine'de Allah'ın son elçisi gelmiş, görevini yapmış. İşte bunu da bize tevatüren geldiği için bunu da böyle kabul ediyoruz. Sağlam duyu organları. Bilindiği gibi göz, kulak, burun, dil ve deri olmak üzere 5 duyu organımız vardır. Bu duyu organları hastalıklardan uzak olduğu takdirde kendi sınırlarına giren ve kapasiteleri ölçülerinde kendileriyle elde edilen bilgiye genellikle güvenilebilir. Yani insanın gözü normal görüyorsa, görme sınırları içinde bir şeyi görüyorsa ona güvenilir. Ama gözü yanlış görüyorsa, kulağı işitemiyorsa, ne bileyim buna benzer duyu organlarından herhangi birisi arızalıysa, tabii o duyu organıyla elde ettiği bilgilere güvenilmez. Akıl. İslam dini akla büyük önem vermiş, onu ilim elde etme yollarından biri olarak kabul etmiştir. Mesela Nahl 78, Allah size annelerinizin karnından bir şey bilmediğiniz halde çıkarmış, size kulak, göz ve kalp vermiştir. Bu ayet bize insan bilgisinin sonradan kazanıldığını, kulak, göz ve kalbin yani aklın da ilim elde etme vasıtaları olduğunu anlatmaktadır. Bu organların hayati işlevleri ve bu görevleri yerine getirirken tabii ki sorumlulukları vardır. Mesela İsra 36'da bilmediğin şeyin ardına düşme doğrusu kulak, göz ve kalp yani akıl. Bunların hepsi o şeyden sorumlu olur. Duyu organlarımız bizim için bir imtihan sebebidir. Onlar görevleri ne kadar verimli yaparlar, bize gerçek duyumlar sağlayabilirlerse imtihanı kazanmamız o kadar kolaylaşır. Onları kullanamadığımız veya yanlış kullandığımız ya da yanlış yolda kullandığımız takdirde bu dünya sınavını kaybederiz. Allah esirgesin. İnsan suresi 2 ve 3. ayetler mealen, onu imtihan edelim diye kendisini işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. İlimle İslam'ın ilgisi üzerine biraz durursak değerli dinleyenler, Kur'an'a göre yaratılışın amacı, tek amacı Allah'a kulluktur. Allah'a kulluk bir tavrı ve bir tutumu ifade eder. Tutumlar durup dururken oluşmaz. Bir bilgi birikimine, bir gözleme, bir araştırmaya ve bunların sonunda duygusal bir eğilime, en sonunda da iradi bir eyleme dayanırlar. Bu tutumun oluşmasında sosyal psikoloji açısından 3 temel öğeye ihtiyaç vardır. Birincisi zihinsel öge, ikincisi duygusal öge, üçüncüsü davranış ögesi. Kur'an eğitiminin boyutları da bu 3 temel ögeden oluşmaktadır. Bilgi boyutu, duygu boyutu ve amel boyutu. Buna zihni, kalbi ve ameli boyutta diyebiliriz. Bu 3 öge ne kadar güçlü ve dengeli ise inanç veya kulluk da o kadar güçlü, ne kadar zayıf ise bu 3 öge, dengesiz ise o kadar da zayıftır. Hepsini ayrı ayrı ama birbirleriyle dengeli biçimde beslemek, güçlendirmek gerekiyor. Bilgisiz, duygusuz ve amelsiz bir kul, İslam'da ne kadar hoş karşılanmazsa, bilgili, duygulu ve güzel davranışlara sahip bir kul da o kadar hüsnü kabul görür. Bilgisiz bir ibadet ne kadar anlamsızsa, duygusuz bir ibadet de kupkurudur. Yaşanmayan bir dini düşünmek bile mümkün değildir. Bütün inanç sistemlerinde şu veya bu oranda bu üçlü anlayışa rastlamak mümkündür. İlim olmadan ideal anlamda bir Müslüman olmak mümkün değildir. Cehalete alternatif olarak gelen bir dinin mensupları cahil olamazlar, olmamalıdırlar. Olurlarsa perişan olurlar ve onlar adına faturayı da din öder. Bunun hesabı ve vebali ise çok ağırdır. Kendisinden önceki dönemin adını cahiliye dönemi olarak açıklayan İslam, cahilliği temelinden reddetmiş, kendi çizgisinde yürüyen insanları bilgilendirmiş, bununla yetinmeyip insanlara öncelikle ilim tahsilini emretmiştir. İlim rehberdir, kılavuzdur, hedeflere onunla varılır, ilim ışıktır, karanlıklar onunla aydınlanır, ilim şifadır, bütün hastalıklar onunla tedavi edilir. Yeterli ilimden yoksun olan inançlar hurafelere boğulur. Sağlıklı ilimle beslenmeyen tutum ve tavırlar bir sarsıntıda yıkılıp giderler. Mesela atasözlerimizdendir. Cahilin sofusu şeytanın maskarasıdır. Ya da yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder. İlim sıradan bir algılama olayı olarak kalmaması, kişiye mal edilmesi, özümsenmesi gerekir. Aynen maddi gıdaların hazmedildiği gibi, zihni gıdaların da varsa posalarına atılması, fıtrata ve bünyeye uygun bir hale getirilmesi gerekmektedir. Hazmedilen, özümsenen bir tavuk eti, artık tavuk eti olmaktan çıkıp bünyeye yararlı bir hale gelmiştir. Arı her çiçekten bal özü alır ama o hazmedilmiş, artık çiçek olmaktan, çiçek özü olmaktan çıkmış, kendine has yeni bir madde yani bal olmuştur. Kur'an'da zihinde dondurulmuş ölü bilgiler istemez bizden. Muhammed Kutup bu konuda şunları söyler bize. Zihinde kalan, aksiyon haline gelmeyen, donuk, ölü fikirlerin İslam nazarında hiçbir kıymeti yoktur. İslam'ın ve Kur'an'ın istediği ilim, kalpten kalbe geçen, vicdanları harekete geçiren, pratiğe dönük olan faydalı bilgidir. Bilgi kırıntılarının ilim olabilmesi için güncelleştirilmesi, özümsenmesi, benimsenip hayata geçirilmesi gerekmektedir. Kur'an'da müşriklerin yağmuru kim yağdırıyor? Gökleri ve yeri yaratan kimdir sorularına hep Allah diye cevap verdikleri bildirilir. Demek ki gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını biliyorlardı müşrikler. Fakat bu bilginin onlar için pratikte bir faydası yoktu. Yaratıcıyı kabul etmenin, özümsenen, benimsenip uygulanan, yani bu bilginin ilim ve iman olması için gereken işlemi yapmıyorlardı. Bu sebeple Kur'an o bilgiye değer vermiyor ve sahiplerini cahiller, bilmeyenler olarak tanıtıyor. Elbette bu cehil sırf cahil değildi, zır cahil değildi. Toplumda sözü geçerli olan, devleti ve orduyu yönetecek bilgilere sahip olan bir liderdi. Ama İslam onun bildiği doğru kırıntıları ile mutlak doğru arasında bağlantı kurmadığı için, yani Ebu Cehil Allah'ın kendisine verdiği o bilgi edinme yollarını doğru yolda kullanmadığı için ve esas bilinmesi gerekleri bilmediğinden, bildiklerinin ilim olmadığı hükmünü vurarak ona cahillerin atası, ata cahil, cahil baba ismini vermiştir. Kur'an dünya hayatını sadece zahiri bilgilerine sahip olanlar için şöyle buyurur. Rum suresi 7. Onlar dünya hayatının görünen kısmını bilirler. Onlar ahiretten habersizdirler. Şimdi konumuza girerken Bakara suresinin 30, 31 ve 32. ayetlerini okuyarak orada Allah'ın Adem aleyhisselama isimleri öğretmesi üzerinde durmuştuk. Şimdi onu biraz genişletirsek. Ayette geçen bütün isimleri Allah Adem'e öğretti diyor. Bundan maksat ne kastedildiği müfessirlerimiz arasında tartışılmıştır. Bir kısım müfessirler bu isimlerin insanların anlaşmasına sebep olan bütün isimler olduğunu, diğer bir kısım müfessirlerimiz ise meleklerin isimleri olduğunu, bir başka müfessirler de Adem'in zürriyetinin isimleri olduğunu belirtmiştir. Bir tefsir de şu şekildedir. İsimlerden murat dil değil, eşyanın duyguları, ilmi, biçimleridir. Bu ilimden çok zihnin olması gerekir. Kesin olan şudur ki Hazreti Adem'e lisan ve beyan öğretilmiştir. Allah'ın Adem oğluna ilim ve kelam sıfatlarını ikram etmiş olması, kelam ve dil meselesinin hilafet içinde önemli bir yerinin bulunduğunu gösterir. Lisan konusunda bütün Adem oğullarının zamanımıza kadar oluşturduğu çeşitlilik ve ilerlemenin hepsi esas itibariyle hep Hazreti Adem'in yaratılış bakımından şereflendirildiği bu isimleri öğrenme özelliğine borçludurlar. Adem bil fiil lisan şerefiyle şereflenmiş olarak gereğine göre isimleri dillendirmiştir. Lisan Adem'in hilafetinin eseri değil, hilafetin sebebidir. Allah ya eşyaya o isimleri kendisi koyup Adem'in ruhuna nakış ve ilham etti veya Adem'e bu adlandırmayı gerektiğinde yapabilecek ve kullanabilecek bir özel yeteneğe haiz bir ruh üflemeyi takdir etti, diyor Elmalı bu ayeti tefsir ederken. İbni Kesir'in de katıldığı gibi sahih olan Allah'ın zatları ve fiillerle bütün eşyanın adlarını Adem'e öğretmiş olmasıdır. Yine Mevdudi bu konuda şu açıklamayı yapar. ıstılahlar yani terimler, insanoğlunun eşyayı algılamasına yarayan araçlardır. Gerçekte insanoğlunun eşya ile ilgili tüm bilgisi onlara isimler vermesine dayanır. Bu nedenle Hazreti Adem'e her şeyin isimlerini öğretilmesi, onlarla ilgili bilginin de öğretilmesi anlamına gelir diyor. İbni Kesir İbni Abbas'tan gelen bir rivayeti naklederek Allah Adem'e kendisinden türeyecek bütün çocukların, bütün hayvanların isimlerini öğretti. Allah Adem'e insanların, hayvanların, göğün, yerin, deniz, at, merkep ve benzeri gibi yaratıkların isimlerini öğretti. Allah Adem'e çanak çömlek yapmayı öğretti. Kendi tercihini de şöyle belirtir. Allah Adem'e bütün eşyanın kendisini, sıfatını ve ne iş yapabileceğini, neye yarattığını öğretti demektedir İbni Kesir'de. Seyyid Kutup da şu açıklamaları yapar bu ayetle ilgili. Biz bu ayetlerin ifadeleri arasında basiret gözüyle meleklerin meleği aladan gördüklerini görüyoruz. İşte biz Allah'ın hilafet anahtarlarını teslim ettiği bu yeni vücut bulan varlığa yani Adem'e verdiği bütün sırrın bazı önemli kısımlarını müşahede ediyoruz. Bu sır eşyaya rumuzlar şeklinde isimler verme sırrıdır. Bu sır şahıslara ve hissedilen eşyaya işaretler vererek dille telaffuz edilen isimlendirme kabiliyetidir. Bu kudretin, bu kabiliyetin insan hayatında büyük bir önemi vardır demektedir. Eğer insana eşyaya isimlerle rumuz haline getirme kudreti verilmeseydi, bir insanın diğerinden bir şey isterken veya o şey hakkında bilgi edinirken, arzularken karşılaşacağı güçlükleri bir düşünmek lazım. Bu kudretin kıymeti ancak o zaman anlaşılabilir. Mesela bir hurma ağacını anlatmak isteyen kişinin ağacı omuzlayıp getirmek mecburiyetinde kalacağını ya da onun resmini yapabileceğini düşünün. Herhangi bir şahıs hakkında malumat edinebilmek için onu yanınıza çağırmak mecburiyetinde olacağınızı düşünün. Hayatı bu güçlükler içerisinde bir düşünün. Şayet Allah insana ifade kudreti vermeseydi, karşılaşacak güçlükleri bir düşünün. Yaşamak hiç mümkün olur muydu? Meleklerin bu kabiliyete ihtiyaçları yoktur. Zira onların görevleri böyle bir ihtiyacı gerektirmez. İşte bu yüzden onlara bu kabiliyet verilmemiştir. Allah Hazreti Adem'e bu sırrı öğretip meleklere sunduğu şeyleri arz edince onlar takdim edilen şeylerin isimlerini bilemediler. Eşyaya ve şahıslara lafzi rumuzların nasıl verileceğini bir türlü kavrayamadılar. Bu acizlikleri karşısında Rablerini tesbih ettiler. Acizliklerini itiraf ettiler. Allah'ın kendilerine öğretmediği hususlarda ilimlerinin sınırlı olduğunu kabul ettiler. Adem ise bunların isimlerini birer birer hepsini saydı. Ayet-i kerimede tartışmasız olarak kabul edilen konu Allah'ın Hazreti Adem'e bir şeyler öğretmesi, bir şeyler hakkında bilgi vermesidir. İnsana hilafet kapılarını açan bu ilahi ikram Hazreti Adem'le başlamıştır. İnsanlar çeşitli yollardan özellikle vahiy yoluyla bilgilendirilip aydınlatılmıştır. Bakara 31. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. İlim hakikate ulaşmaktır. Bu da iki şekilde olur. Birincisi birer ayet ve alem olan eşyanın duyularla kazanılan bilgisidir. Eşyanın saçtığı işaretlerle, ışınlarla duyular arasında sürekli bir ilişki vardır. Ama nasıl güneşin ışığı olmazsa göz, göz olmazsa güneşin ışığı bir fayda vermezse, eşyanın duyu organlarımızla algılanması da nefiste onları anlamlandıracak melekeler olmadığı sürece bir yanılgı olmaktan öte geçmeyecektir. İşte Allah bir küçük evren olarak yarattığı insana eşyanın bilgisine ulaşmak üzere isimler vermiştir. İsimler tek tek eşyayı ve onun hakikatini bilmeye yarayan manevi güçlerdir. Bu bilme ise bu manevi güçlerin öldürülmemesiyle mümkün olur. İsimlerin kaynağı kalptir. Kalbin de insandaki zahiri duyulara tekabül eden Semi, Basar ve Fuat adlarıyla duyuları vardır. Eşyanın bilgisine ulaşmak için kalbin bu duyuların faal olması gerekir. Bu da kalbin tezkiyesiyle mümkündür. İşte Allah insana ilim vermek için elçiler gönderir. Bu elçileri bizzat kendisi temizleyerek dilediği kadar ilmi onların kalbine koyar. Peygamberler de kendilerine inanan insanların kalplerini tezkiye eder, temizler ve tezkiye edilmiş kalplerine ilim yerleştirir ki bu isimler bilgisidir ve eşyanın bilgisinin anahtarıdır. Bakara 151. Size kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size bilmediklerinizi öğreten bir elçi, Resul gönderdik, buyuruldu. Her insanın yeryüzündeki görevi, rolü ve fonksiyonu farklı olduğundan yetenek ve kapasitesi de farklıdır. Bu bakımdan herkes aynı şekilde tezkiye olamaz ve aynı şekilde ilim öğrenemez. Allah bu noktada insanları derece derece kılmıştır ve herkes kapasitesi ölçüsünde ilimden yararlanır. Yusuf Suresi 76. ayeti: Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde bir alim vardır. Şu halde Allah'ın elçileri aracılığıyla gönderdiği ilme kimse aynı derecede varis değildir ve bu ilme kalplerinde herhangi bir leke ve kaplarında tortu, Kur'an tabiriyle ricis olmayanlar tam varis olabilirler. Evet, ilim kalbin tezkiye edilmesi yani temizlenmesiyle mümkün olur. Bu anlamdaki ilim bir nurdur. Allah'ın nuru takvadan uzak, isyankar ve kalbi paslı insanlara verilmez. Kalbin tezkiyesi özellikle amellerle Allah'ın çizdiği sınırlara yaklaşmamakla mümkün olur. Bu bakımdan ilim takvasız olmaz ve alimin ilmini yaşamaması asla düşünülemez. Yaşamazsa zaten alim sayılmaz. Belki sadece bilgi kırıntılarına ve bazı malumatlara sahiptir o kadar. Amelsiz tezkiye de olamayacağından ilim de edinilemez. O halde Kur'an'ın buyurduğu gibi Fatır suresi 28'de Allah'tan kulları içinde ancak alimleri korkar. Malumat sahipleri ise hiçbir zaman alim değil, amelsiz de olduklarından belki de kitap yüklü eşeklerdir. İslam okumaya ve ilim elde etmeye büyük önem vermiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inen ilk vahide okumaktan, kalemden, eğitim ve öğretimden söz edilir. Alak suresi 1 ve 5. ayetler. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alakadan yarattı. Oku. İnsana kalemle yazı yazmayı öğretip ona bilmediklerini öğreten Rabbin sonsuz lütuf sahibidir. Yine Bakara suresi 30. ayette belirtildiği gibi ilk insan yaratılıp meleklere arz edilince Allah tarafından kendisine isimler öğretilmiştir. Allah'ın kendisine eşyanın tüm isimlerini öğretmesi sayesinde insan meleklerden üstün olabilmiş ve bu ilim sıfatından dolayı halife vasfını kazanmıştır. Halife sıfatının tahakkuku için de mutlaka kullanması gereken araçların başında ilim gelir. İslam fıtrata, insanın yaratılışına en uygun bir din olduğu için bütün Müslümanlara ilmi farz kılmıştır. Her Müslümanın kulluk görevlerini ki bütün dünyevi işlerini de kapsar bu, yerine getirecek, helal ile haramı, hak ile batılı ayırt edecek kadar bilgi sahibi olması ona farzdır. Mesela İbn-i Mace'de geçen bir hadiste ilim tahsil etmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır şeklinde Peygamberimizden bir rivayet vardır. Kişinin Müslüman bir kul olarak şirkten sakınıp tevhid şuuruyla yaşaması için gerekli ilme sahip olması farz olduğu gibi içinde bulunduğu durumu, çevreyi ve yapması gereken her çeşit ibadetle ilgili bilgileri öğrenmesi de yine kendisine farz aynıdır. Tıp, mühendislik, teknik ve teknoloji gibi sosyal hayat için gerekli olan her türlü ilimleri öğrenmek kifaye farzdır. Yani toplumdan birileri bu işi yeter derecede yaparsa diğerinin yapmasına gerek yoktur. Bu tür ilimler toplumun bazı fertleri tarafından öğrenilir, yapılır. Bu farz yerine getirilmiş olur. Fakat kimse öğrenmezse o toplumda, toplumun bütün fertleri Allah katında sorumlu olurlar. Övünmek ve başkalarına karşı üstünlük taslamak için ilim öğrenmek ise mekruhtur. İlim kadar ilme önem veren başka, İslam kadar ilme önem veren başka bir din ve sistem yoktur. Her kötülüğün hatta küfür ve şirkin baş sebebi temel sebebi bilgisizlik ve cehalettir. Küfrün ne demek olduğunu ve hangi kötülüklere yol açtığını bilen bir kimse kafir olmaz. Şirkin ne olduğunu bilen, başka bir şeyi Allah'a ortak koşmaz. Allah'tan başkasına kulluk yapmaz. Bunun içindir ki Kur'an, ilimsizlikten insanı şiddetle sakındırır. Mesela En'am suresi 35. Sakın ha cahillerden olma diye bizi tembih eder. Yine Fatır suresi 28. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler korkar. Kur'an'da ilim övülmüş, bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağı açıkça belirtilmiştir. Zümer suresi 9. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İslam ilmin, alimin ve ilimle uğraşanların değerini yükseltmiştir. Mücadele 15. Allah içinizden iman edenlerle kendilerine ilim verilenlerin değerini yükseltir buyurulmaktadır. Hadislerde de ilim nasıl değerlendirilmiştir? Bir de bu konuya girelim. Konumuzu böyle devam ettirelim değerli dinleyenler. İlmin fazileti konusunda çok sayıda hadis-i şerif vardır. Bunlardan küçük bir seçme yaparsak, Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin İbn-i Mace'de geçen bir hadis şöyle. İlim tahsil etmek maksadıyla bir yola giden kimseye Allah cennet yollarından birini açar. Melekler ilim tahsil edene karşı memnuniyetleri ve tevazuları sebebiyle kanatlarını yere sererler. Göklerde ve yerde olan her şey, hatta su içindeki balıklar, alim için Allah'tan rahmet diler. Alimin bilmeden ibadet eden kimseye üstünlüğü, 14'ündeki dolunayın görünen diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlere, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onlar miras olarak sadece ilim bırakmışlardır. Kim ilmi almışsa büyük ve değerli bir şey almış demektir. Yine bir başka hadis, kim ilim tahsil etmek için evinden veya yerleşim yerinden çıkarsa geri dönünceye kadar o kişi Allah yolundadır. Yine bir başka hadis, ilim aramak her Müslümanın üzerine farzdır. Ehil olmayan insanlara ilim öğretmeye kalkan kimse domuzların boynuna cevher, İnci ve altın gerdanlık takan adama benzer. Ey Ebu Zer, sabahleyin evinden çıkıp Kur'an'dan bir ayet öğrenmen, senin için 100 rekat nafile namaz kılmandan daha hayırlıdır. Yine sabahleyin evinden çıkıp mükellefin ameliyle ilgili olan veya olmayan ilimden bir babı, bir bölümü öğrenmen, senin için 1000 rekat nafile namazdan daha hayırlıdır, buyuruyor Peygamberimiz İbn-i Mace'de. Yine kıyamet gününde alimlerin mürekkebi şehitlerin kanı ile tartılır. Hikmet müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa o mümin kendisi ona daha layıktır. Tirmizi. Ne alimlere karşı iftihar edip övünmek için ne de cahillerle münakaşa etmek ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep edin. Bu yasağa rağmen kim böyle yaparsa ateşe müstehaktır. Ateşe müstehaktır buyuruluyor. Yine Allah kim hakkında hayır dilerse onu dinde fakih, derin anlayış sahibi kılar. Buhari'de geçiyor bu hadiste. Şeytana bir fakihi, dinde anlayış sahibi bir bilgini aldatmak, bir abidi aldatmaktan zordur. Tirmizi'de geçer bu hadiste. Böyle ilim konusunda pek çok hadis vardır değerli dinleyenler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh peygamberimize anlatırken şöyle ifade eder. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam veda haccında şöyle buyurdu. Kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız birbirlerinize haramdır. Burada hazır bulunanlarınız, burada bulunmayanlara, yeni nesillere bunu tebliğ etsin. Olabilir ki hazır olan kimse bunu daha iyi anlayan bir kimseye tebliğ etmiş olur. Hazreti Abdullah bin Amr anlatıyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün odalarının birisinden çıkıp mescide girdi. Bu esnada iki halka şeklinde oturmuş iki grup ile karşılaştı. Bunlardan biri halka Kur'an okuyor ve Allah'a dua ediyor. Diğer halka da ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlardı. Bunun üzerine Peygamberimiz, bunların hepsi hayır üzerindedirler. Şunlar Kur'an okuyorlar ve Allah'a dua ediyorlar. Eğer Allah dilerse onlara isteklerini verir ve dilerse vermez. Diğer cemaatle işaret ederek bunlar da ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Ben de ancak muallim öğretici olarak gönderildim buyurdu ve hemen bunların yanına oturdular peygamberimiz. Ve bir başka hadis, alimler yeryüzünün kandilleri, peygamberlerin halifeleridir. Onlar benim ve diğer peygamberlerin varisleridir buyuruluyor. Görülüyor ki dünya ve ahiret saadetinin anahtarı ilimdir. İlim amellerin en faziletlisidir. İlim nefisleri helak edici ahlaksızlıklardan kişiyi temizler. İnsanları aydınlatarak güzel ahlaka kavuşturur. Ahiret yolunun aydınlanmasını öğretir. İlim Allah'ın kemal sıfatlarındandır. Peygamberlerin şerefi sahip oldukları ilimden ve ilimleriyle amel etmekle gelmektedir. Peki o halde ilim bir Allah'ın sıfatı olarak nedir? Bir de o konuya girerek konumuzu tamamlamaya çalışalım. İlim Allah'ın kemal sıfatlarından birisidir. Bu konuyla ilgili olarak ilim iki kısma ayrılır. Birincisi kadim olan ilim, diğeri ise hadis olan ilimdir. Kadim olan ilim Allah'ın zatına ait olan ilimdir. Kulların sonradan kazandıkları ilme benzerliği yoktur. Allah'ın ilim sıfatı onun ilmiyle birliktedir. Allah'ın ezeli, başlangıcı olmayan bir ilmi vardır. Bu ilim her şeyi içine almaktadır. Biz insanların ilmi gibi sonradan kazanılan cinsten değildir. Hiçbir şey onun ilminin ve kudretinin dışında değildir. Bazı şeyleri bilip bazılarını bilmemek noksanlıktır ve Allah bu noksanlıklardan münezzehtir, uzaktır. Allah mahlukatın hepsini bilir. Yerde ve gökte meydana gelen her şeyi onun ilmi kuşatmıştır. Olmuş olanı, olmakta olanı, olacak olanı, her şeyi o bilir. İlmi küçük büyük, zahir batın, yani görünen, görünmeyen her şeyi kuşatır. Kainatta zerre kadar bir şey ya da ondan daha küçük olsun, onun ilminden gizli değildir. O karanlık gecede kara taşın üzerindeki kara karıncanın kımıldamasını bilir. Ondan haberi vardır. Hava boşluğunda yer alan zerrenin hareketlerini, sırları ve en gizli olanları bilir. Kalplerin, beyinlerin ve gönüllerin her türlü eğilimlerini, hareketlerini ve gizliliklerini başlangıç ve sonu olmayan, yani kadim ve ezeli ilmiyle bilir. İnsanlar için ulaşılmazlıkla ifade edilebilecek gözlerin erişilmezliğinde, yerin dipsizliğinde saklanan şeyleri, karalarda ve denizlerde olup bitenleri, yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe yükseleni, gökte ve yerde bulunan her şeyi, her bir sözü bilen Allah, bulunduğumuz her durumu, her yeri, içine daldığımız her bir işi mutlaka şahit olarak bilir. Yerde ve gökte hiçbir zerre ondan gizli kalamaz. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Bilin ki o, yani Allah, sinelerin özünü bilir, hiç yaratan bilmez mi? O en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Mülk suresi 13 ve 14. ayetlerin mealen böyleydi. Allah bu ayetle belirtildiği gibi en ince ve en gizli işleri bütün inceliklerle kolayca bilendir. Yaratan Allah yarattığını, yaratacağını ve her şeyi bilir. O halde bütün sinelerin, göğüslerin, akılların, kalplerin içindekilerin saklı olan her şeyi Allah bilir. Allah'a göre saklı yoktur, gizli yoktur. Her insandan sadır olan gizli açık, iyi fena, her söz ve fiil ona nispetle eşittir. O hepsini bilir. Geçmiş zamanla ilgili bilgiler, şu andaki durumlar ve gelecekteki olanlar Allah'ın ilmine göre farklılık arz etmemektedirler. Allah'ın ilminin önünde ne cehalet ne de unutma bulaşır. Kainattaki nizam, ahenk ve sağlamlık onun ilminin genişliğine apaçık bir delildir. Allah'ın ilminde hiçbir şeyin gizli kalmayacağı, dolayısıyla onun insanların bütün yaptıklarını ve yapacaklarını bilmekte olduğu Kur'an'ın birçok ayetlerinde zikredilmektedir. Buna dair birkaç ayet okuyarak ilim konumuzun bugünkü bölümünü bitirelim. Önümüzdeki haftada devam ederek iki derste bu Kur'an'da ilim kavramını böylece bitirmiş olalım değerli dinleyiciler. Şimdi Yunus 61 mealen. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak ve gizli kalmaz. Enam 59. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onun için gaybı ancak Allah bilir. O karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içinde tek bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Yani levh-i mahfuzda ve Allah'ın ilmindedir. Mücadele Suresi 7. Göklerde ve yerde olanları Allah'ın bitirdiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka o onlarla beraberdir. Sonra onlarla kıyamet günü yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.